Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin tıbbil kulubi ve devaiha ve afiyetil ebdani ve şifaiha ve nuril ebsari ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve barik ve sellim teslimen kesiran kesiran. Muhterem dinleyenlerimiz, yeni bir Üsve-i Hasene programından hepinizi Allah'ın selamı ile selamlıyor. Hepinize hürmetlerimi, muhabbetlerimi, saygı ve sevgilerimi arz ediyorum. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak gönüllerimizi, yuvalarımızı, iş yerlerimizi, vatanımızı, milletimizi rahmetiyle, feyzi ve bereketiyle doldursun. Kıymetli dinleyenlerimiz, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her konuda en güzel insan, her güzellikte örnek şahsiyet, şüphesiz cömertlik dendiği zaman da akla gelen ilk numune-i imtizal Efendimiz aleyhisselam. Onun Cenab-ı Hak yani mayası bir defa cömert. Nesli, soyu, sopu çok kerim insanlar var Efendimiz aleyhisselamın neslinde. İbrahim aleyhisselam neslinden geliyor. Halilullah bütün varlığını, canını, malını, evladını, her şeyini Allah'a adamış bir büyük peygamberin torunu Efendimiz. O soydan geliyor. Ve kendisi de cömertler cömerdi. Sahiler sahisi. Hayatı hep İsar seviyesinde geçmiş. Hep kardeşini, ümmetini, kardeşini kendine tercih ederek bir hayat yaşamış bir peygamber, sevgili peygamberimiz. Dolayısıyla bu cömertliğin sehavettir, cuddur, İsardır diye mertebelerinden bahsetmiştik. İşte sehavetin malın bir kısmının dağıtılması ama büyük kısmının dağıtılmaması. Cud ise Hazreti Ebu Bekir'in cihad için yaptığı infak gibi malın çoğunun dağıtılması, hatta belki hepsinin verilmesi, geceye çok az bir kısmının kalması. İsar ise kişinin ihtiyacı olan bir şeyi, yani kendisi muhtaçken bile kendini aşarak başkasıyla, kardeşiyle paylaşması ki El-Haşr suresinin 9. ayet-i kerimesinde Ensar'ın muhacirine olan ikramı, muhacirine olan ev sahipliği övülürken şu ilahi beyan kullanılıyor. وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً O verdikleri şeye bizzat kendileri çok zaruri ihtiyaçları olmakla beraber kardeşlerini kendilerine tercih ederler. Onu onlara, o yiyeceği onlara verirler. Parayı onlara verirler. Böyle bir isar halinden bahsediliyor. İşte Efendimiz aleyhisselam bunların en önde geleni, en başta geleni ve bu işin tabiri caizse piri mevkiinde. Muhterem dinleyenlerimiz, kerem, af, mürüvvet, dost ve arkadaşlara yardımcı olmak, iyilik ve ihsanda bulunmak gibi güzel hasletler cömert insanların bariz vasıflarıdır. Yani bir insan cömert mi değil mi? Veya biz cömert miyiz değil miyiz? Cömert kime denir? Gibi eğer sorular aklımıza takılırsa, bunun cevabını aramak istersek, şuna bakacağız. Bizim keremimiz ne kadar? Affımız ne kadar? Mürüvvetimiz ne kadar? Arkadaşlarımıza yardımcı olma isteğimiz, arzumuz ne kadar? Başkalarına hep iyilik ihsanda bulunma duygularımız ne kadar? İşte bütün bunlar ne kadarsa ona göre cömertliğimizin derecesi takdir olunur. Bunlarda çok ileri seviyede olan insanlar daha çok cömert insanlardır. Bu vasıfları olmayan ve eksik olanlar o insanlar cömert sayılmazlar. Ancak burada mühim olan davranışın kendisi değil, kişiyi cömertliğe sevk eden niyet ve sebeplerdir. Bu itibarla gurur ve gösteriş için yapılan cömertçi hareketler niyet samimi olmadıkça bir kıymet ifade etmez. Hakiki cömertlik Allah yolunda ve takva saygılı yapılandır. Çünkü Cenab-ı Hak bazı ayet-i kerimelerde وَالَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ اَنْوَالَهُمْ رِعَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ Öyle insanlar var ki mallarını infak ediyorlar, veriyorlar. Aman için رِعَاءَ النَّاسِ insanları gösteriş için. Yani ne kadar cömertmiş. Maşallah ne kadar da çok eli açık veren bir insan tarzında desinler diye gösteriş yapmak için böyle yapanlar var diyor. Halbuki bunların Allah'a ve ahirete imanı yoktur. Allah'a ahirete imanı olmadığı halde cömert desinler diye malın harcayan insanlardan Cenab-ı Hak bahsediyor. Öyleleri var diyor. Cenab-ı Hak bizi muhafaza eylesin. Biz öyle olmayan inşallah kullardan olalım. Dolayısıyla burada yapılan iyiliğin, cömertliğin Allah rızası için takva saygıyla ve Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanma arzusuyla yapılması önceliklidir ve bu önemli bir şarttır. Bu olmasa yani zahiren cömertlik o gibi gözükse de o insana bir fayda sağlamaz. Muhterem dinleyenlerimiz, tabii cömertlik deyince önce Yüce Rabbimizin cömertliği aklımıza gelmesi gerekiyor. Çünkü cömertlik Rabbimizin güzel sıfatlarından birisi. Onun bir ismi de kullarına kerem ve ihsanı bol, sonsuz cömert anlamına gelen El-Kerim'dir. İnfitar suresi 6. ayette böyle bir Yüce Rabbimizin ismi zikrediliyor. Ayet-i kerime şöyle: Ya eyyuhel insanu ma garrake bi rabbikel kerim. Ey insan, ey insanoğlu, seni kerim olan Rabbine karşı aldatan nedir? Yani ona imandan, ona kulluktan, onun razı olduğu şekilde bir kulluk yapmaktan seni uzaklaştıran, seni aldatan ne olabilir, nedir? Cenab-ı Hakk'ın kerim oluşunun da birkaç örneği veriliyor. Ellezî halakake, o kerim olan Rabbin ki seni yarattı, sana kendi katından bir yokken, sen yokken sana bir varlık verdi. Fesevvâke, senin bedenini, azalarını yarattı, düzenledi. Fe'adelek, ve onlar arasında da beynin, kalbin, elin, ayağın, parmakların, bütün vücudunda da bir denge var etti. Ne güzel ayakta yürüyorsun. Ne güzel başın, bedeninin üzerinde, kalbin, kanın içinde, miden, ciğerlerin, elin, ayağın, damarların, tepeden tırnağa kadar milyarlarca, 104 trilyon hücreyi Cenab-ı Hak nasıl bir ahenk içerisinde yarattı, yaşatıyor, onlara kan veriyor, can veriyor. Bir düşün bakalım. Fi eyyi suratin ma şa'e rakkebek, ve seni nasıl bir surette, nasıl bir şekilde terkip etti ve insan olarak yaratıp ortaya koydu. Dolayısıyla Yüce Rabbimizin keremi sonsuz. Her şey onun nimeti, üzerimizdeki varlığımız da onun kereminin bir tecellisi. Ama bunların içerisinde bizi insan olarak yaratması, bize böyle bir beden gibi eşsiz ilahi sanat harikası bir varlık vermesi, fiziğimiz, ruhumuz, aklımız, irfanımız böyle ve büyük bir ahenk denge içerisinde bizi yaratması, yaşatması ne büyük bir kerem tecellisi Yüce Rabbimizin. Onun ötesinde üzerimizde sayısız ikramları, keremleri var Yüce Rabbimizin. Dolayısıyla onun en güzel isimlerinin bir tanesi cömertliğini anlatan kerem ve ihsanı bol, sonsuz cömert anlamında El-Kerim ismi. El-Kerim, Kur'an-ı Kerim'in de bir sıfatıdır. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın da bir sıfatıdır. Kerim vasfı. Onlar da kendi durumlarına göre değerli, cömert ve güzellikler sahibi anlamına geliyor. Kıymetli dinleyenlerimiz, tabii ki Yüce Rabbimizin cömertliğini ve ihsanını ifade eden tek ismi El-Kerim değil. Onun da dışında nice esması var ki bunlarda da yine Yüce Rabbimizin cömertliğini, üzerimiz olan nimetlerin ihsanını bize haber veriyor bu esmada. Mesela Er-Rahman, sonsuz rahmet sahibi. Er-Rahim, bize merhamet eden, rahmet eden, nimet veren. El-Vehhab, lütfu keremi sonsuz, bize bütün nimetleri meccanen bağışlayan, hibe eden. Bir gözümüz rahatsız oluyor, tedaviye yapmak istiyoruz. Ne kadar zorlanıyoruz. Bir kulağımız rahatsız oluyor, duymamızda bir arıza meydana geliyor. Haftalarca uğraşıyoruz. Vücudumuzun herhangi bir yerine bir arıza meydana gelince onun tedavisi için imkan bulsak belki binler harcayacağız. Zaman zaman öyle arızalar oluyor ki tedavisi mümkün olmuyor. Canımızda bedelini ödüyoruz ve ölüyoruz. Yani Yüce Rabbimiz bize ne kadar paha biçilemez nimetler hibe ediyor. Göz nimeti, kulak nimeti, kalp nimeti, beyin nimeti, beynin her bir hücresi. Bazı insanlar hasta oluyorlar. Diyelim ki beyinde bir hücre hasar görüyor, arızalanıyor. Bakıyoruz ki insanların elleri ayakları tutmuyor. Beyinde bir hücre arıza oluyor. Bakıyoruz ki insan işte dudakları, ağzı dudakları böyle fonksiyonunu yerine getiremiyor. Beyinde bir arıza oluyor, unutuyor, hatırlamıyor. Beyinde bir arıza oluyor. Bir hücrenin arızalanması ne kadar büyük sıkıntılara ve eksikliklere sebep oluyor. Halbuki bizim beynimizde milyonlarca hücre devamlı çalışıyor ve bize hizmet halinde. Yani bunları nasıl kıymet biçilebilir, nasıl paha biçilebilir? Mümkün değil. İşte El-Vehhab olan Rabbimiz bunu hibe ediyor. Diğer nimetler de böyle. Cenab-ı Hak ben size su nimeti yarattım, şu kadar para vereceksiniz diyor mu? Denizler, göller, barajlar, ırmaklar böyle bizim için çağlayıp akıyor. Bir hava nimeti için bizden bir ücret istiyor mu Cenab-ı Hak? Meyveler, sebzeler, gıdalar. İstese bunun bir buğdayın, bir arpanın, bir elmanın nasıl bedelini ödeyebiliriz? Yani bizim ödediklerimiz şu. Yani şu aklımıza gelebilir. Biz gidiyoruz, manava gidiyoruz, meyvemizi alıyoruz, paramızı veriyoruz. Markete gidiyoruz, yiyecek alıyoruz, paramızı veriyoruz. Gidiyoruz, elbise alıyoruz, paramızı veriyoruz. Biz para vererek bu nimetleri alarak yiyoruz diye düşünebiliriz. Halbuki burada biz büyük bir yanılgı içerisindeyiz. Biz o nimetlerin parasını vermiyoruz. O nimetleri Cenab-ı Hak bize meccanen yaratıyor. Hayvanları, efendim, onun yününü, kılını, diğer meyveleri, sebzeleri, havayı, suyu Cenab-ı Hak meccanen yaratıp bize ikram ediyor. Biz sadece o nimetlerin bize ulaşması mukabilinde yapılan hizmetlerin bedelini ödemeye çalışıyoruz. Manava gidiyoruz. O meyve sebzeyi halden aldı. Hale başkaları getirdi. O diğeri tarlayı ekti. Oradaki ödenen bütün paralar o nimetin bize ulaşması için yapılan hizmetlerin parasıdır. Bir fırına gidip de ekmek aldığımız zaman orada ödediğimiz para ekmeğin parası değildir. Cenab-ı Hakk'ın yarattığı buğdayın, arpanın parası değildir. O yüce Rabbimizin meccanen yaratıp ikram etmiş olduğu o arpanın, buğdayın arada hizmet edenlerin bize ekmek olarak sunulmasında hizmeti olanların hizmet bedelini ödüyoruz. O kadar. Ödediğimiz budur. Ama Cenab-ı Hakk'ın yarattığı o nimeti Cenab-ı Hak bize parayla verecek olsaydı o zaman ne bir yudum suya bizim paramız yetebilirdi, ne bir nefes aldığımız bir havaya paramız yetebilirdi, ne de herhangi bir nimetin bir lokmasına, bir parçasına paramız pulumuz yetebilirdi. Dolayısıyla Yüce Rabbimizin El-Vehhab, hibe eden, veren, bağışlayan ismini de bu açıdan bakmak lazım. Burada da ne kadar büyük cömertlik olduğunu, meccanın, meccanen veriyor Cenab-ı Hak. Sadece kulluk istiyor, o kulluğu da bizim cennetimiz için istiyor. Yani bizden kulluk isterken orada bir bedel değil bu. O kulluk yapacağız ki Cenab-ı Hakk'ın daha büyük rahmetini elde edelim, cennetini elde edelim ve orada en büyük kazanç yine kulun kazancı. Cenab-ı Hakk'ın bir şeye ihtiyacı yok. Dolayısıyla Er-Rahman, Er-Rahim, El-Vehhab, El-Latif, yani lütfu, ihsanı bol olan, bizim bilmediğimiz ihtiyaçlarımızı görüp bilip de onu bile karşılayan Allah. Et-Tevvab, tövbeleri kabul eden, El-Gaffar, günahları bağışlayan, El-Afuv, affeden, Er-Rauf, şefkat, merhamet gösteren, El-Hadi, hidayet veren gibi İlahi sıfatlarda farklı açılardan Yüce Rabbimizin cömertliğini ifade etmektedir. Yani tıpkı Kerim gibi, Cevat gibi bu esmada Yüce Rabbimizin lütfunu, ihsanını, ikramını, cömertliğini bize hatırlatmaktadır. Muhterem dinleyenlerimiz, sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Cenab-ı Hakk'ın cömertliğine ilgili olarak şöyle buyuruyor. Allah Teala cevattır. Yani cömert ve ihsan sahibidir. Bu sebeple cömertliği sever. Yine o güzel ahlakı sever. Kötü ahlaktan da hoşlanmaz. Bir diğer hadis-i şerifte Peygamberimiz Yüce Rabbimizin özelliklerini, özellikle cömertliğini şöyle haber veriyorlar. İnna Allaha tayyibun yuhibbut tayyibe. Nazifun yuhibbun nazafete. Kerimun yuhibbul kerame. Cevadun yuhibbul cude. Şüphesiz Allah tayyiptir, güzeldir, güzel ve hoş olanı sever. Temizdir, temizliği ve temiz olanları sever. Kerimdir, keremi sever, cömert olanları sever. Cevattır, cömertliği, cud ve sehayı sever. Buyuruyor. Burada da Yüce Rabbimizin Cevat ismi şerifini, yani cömertlik, cömert anlamında Cevat ismi şerifini zikrediyor. Dolayısıyla bu Esma-i İlahiye cömertlikteki kemalin Allah Teala'ya mahsus olduğunu gösterir. Hiçbir varlığın Yüce Rabbimiz kadar cömert olması mümkün değil. Çünkü o alemlerin Rabbi, bütün nimetlerin sahibi. وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعَمَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ. Her nimet onun yaratmasıyla meydana geliyor. Onun yaratmadığı hiçbir nimet söz konusu değil. O bakımdan bir hocamız cömertlikle alakalı yapmış olduğu bir sohbetinde, konuşmasında şunu söylemişti. Bir insan kendisini cömert sanabilir. Yani biraz fakir fukaraya yardım eder. Hayır kurumlarına verir. İkram eder. İçerisinde ya ben de fena sayılmaz cömert bir insanım diye düşünebilir. Fakat hemen böyle çok cömert olduğunu sanmasın. Hemen öyle bir vehme, bir ucuba kapılmasın. Hemen kendisini cömertlikle meşhur olmuş bir kişiyle karşılaştırsın. Dedi işte Hatemi Tayyi Hazretleri veya dedim ki böyle o bölgede çok cömertlikle maruf olan bir insan, onunla kendi cömertliğini mukayese etsin. Edince yine kendisinde ya ta o da çok cömert ama benim cömertliğim fena sayılmaz diye gönlüne bir düşünce kalırsa, bu kez kendisini şöyle Ebu Bekir Sıddık Efendimiz gibi, Abdurrahman bin Avf, Hazreti Osman gibi cömertlikle maruf olan sahabelerle kıyaslasın. Onların cömertlik hikayelerini bir okusun, kıssalarını okusun, hayatlarını okusun, baksın neler yapmışlar. Ve Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'in bütün malını Allah yolunda infak etmesi diye bir durum söz konusu, bir ihsar noktasında bir cömertliği var. Onlar bir okusun, baksın, görecek ki hakikaten kendi cömertliği onların yanında çok düşük kalacak. Hatta ben kendimi cömert hissediyordum, cömert sanıyordum, ayıp etmişim diye düşünecektir. Diyelim ki kendisini Hazreti Ebubekir Efendimizle Hazreti Osman Efendimizle kıyasladı. Ya arada fark var ama fena sayılmaz, ben yine cömert sayılırım derse, bu kez kendisini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin cömertliğiyle mukayese etsin. O çünkü Resul Efendimiz gerçekten hiç kimsenin bütün meşhur cömertlerin de fevkinde bir cömertliğe sahip. Hatta bir şair Resul Efendimizin cömertliğini anlatırken diyor ki, eğer diyor birisi ya Resulallah seni kalkar da cömertlik bakımından bir buluta benzetirse yanlış yapmış olur. Çünkü arada çok büyük fark var. Bulut yağmuru yağdırır. Yani cömertliği yağmuru yağdırması. Bulut yağmuru yağdırır ama yağdırırken ağlar. Yani o biraz havanın bulutlanması, yağmurun yağmasını bir ağlamakla teşbih ediyor şair. O diyor cömertlik yaparken ağlar diyor. Ama senin bir farkın var. Sen elindekini verirken, cömertlik yaparken hep gülersin. Yani verdiğine mutlu olarak, ondan ayrı bir haz alarak verirsin. Dolayısıyla senin cömertliğini bulduğun cömertliğine benzetmek eksik kalır. Çünkü sen ondan daha üstünsün der bir şair. Çok güzel bir benzetme yapar. Dolayısıyla o zaman kendi cömertliğini Resulullah Efendimizle kıyasla. O zaman göreceksin ki senin cömertliğin çok hafif kalacak, aşağıda kalacak ve ben cömertim derken de kendinde bir böyle ya yanlış yapmışım diye bir utanç hissedeceksin. Hadi diyelim sen Resul Efendimizin cömertliğini okudun, oradan da gördün örneklerini, tekrar döndün kendi hayatına baktın. Ya tamam Resul Efendimiz çok yükseklerdi ama ben de fena sayılmaz dersen, o zaman kendi cömertliğini Yüce Allah'ın cömertliğiyle bir kıyasla. Haşa, hiç kimse kendi cömertliğini Allah'ın cömertliğiyle kıyaslamaz. Çünkü Yüce Rabbimizin cömertliği hiçbir mahlukun cömertliğine benzemez. O bütün kainat, bütün mahlukatın emrinde amade kılınmış ve hep sürekli Yüce Rabbimizin cömertliğini gösteriyor. Onun akisleri, işte güneşin 24 saat hizmet etmesi, ayın, yıldızların, göklerin, yerin, hayvanların, bitkilerin orada sonsuz bir cömertlik olduğunu göreceğiz. Onun için yine bu kıssanın ya da bu izahın devamında, eğer diyor kendini cömert sanıyorsan diyor, Yüce Allah trilyonlarca mahlukunu her an doyuruyor, yediriyor, içiriyor Samet sıfatıyla, Kerim sıfatıyla. Senden bir şey istiyoruz, bir talepte bulunuyoruz. Sadece Cenab-ı Hakk'ın mahlukatına, insanlar, cinler, hayvanlar, böcekler, solucanlara varıncaya kadar, sinekler varıncaya kadar onları topla, sadece onlara şöyle mütevazi bir sabah kahvaltısı ver, yeterli olur diye söylüyoruz. Kimin haddine Cenab-ı Hakk'ın bütün mahlukatını toplayarak onlara bir şey ikram etmek, bir yudum su, bir kahvaltı ikram etmek mümkün mü ki? Yapacağımız olay yine Cenab-ı Hakk'ın yarattığı nimetler olacak. Dolayısıyla kul ne yapacak? Burada haddini bilecek. Aciz olduğumuzu, fakir olduğumuzu, Allah huzurunda bir kulun bir varlık iddiasında bulunmasının yani mümkün olmadığını, caiz de olmadığını anlamaktır, anlatmaktır bu. Yani bunun şeyi bu, yoksa başka türlü olmaz. Ama nedir? Bazı gafil insanlar, işte müşriklerin yaptığı gibi bazı konularda tutup yaratılmış bir mahluku Allah'a ortak görmek, yani Allah'ın bir vasfını ona vermek, işte gaybı bilmek gibi, işte cömertlik gibi falan vermek, öyle yanılgılara düşebiliyorlar. Bunlar doğru şeyler değil. Bunun aklen de iyice izah edip ikna edilmesi anlamında bu bilgiler bir mana ifade ediyor. Dolayısıyla kıymetli kardeşlerim, demin arz ettiğim Cenab-ı Hakk'ın o El-Kerim, El-Rahman, El-Rahim, El-Vehhab, El-Latif, El-Tevvab, El-Gaffar, El-Afuv, El-Rauf, El-Hadi gibi ve yice şeyler Yüce Rabbimizin sonsuz cömertliğini bize gösteriyor. Kemal noktasında cömertlik Yüce Rabbimize mahsus bir durum. Çünkü Allah alemdeki her bir varlığın neye, ne miktarda ve ne zaman ihtiyacı olduğunu biliyor ve onlara en uygun şekilde ikram ediyor. Ayrıca Allah hiç kimseye muhtaç olmadığı ve eksiklikten münezzeh olduğu için lütuflarından dolayı bir karşılık da beklemiyor. Para istemiyor, karşılık beklemiyor. İbn Arabi'nin ifadesiyle şöyle söyleyebiliriz. Hiçbir varlık yokken Allah Teala kendi varlığından lütfetmek suretiyle mahlukatı yaratarak en büyük cömertlikte bulunuyor. Yüce Rabbimizin sonsuz cömertliği var ama onlardan bir tanesi de en başta geleni de hiç kimse yokken, hiçbir varlık yokken, kainat yokken, insanlar, cinler, hayvanlar, yerler, gökler yokken kendi varlığından lütfediyor, istiyor ve bir varlık veriyor. Göklere bir varlık veriyor, yıldızlara, güneşlere, yere, atmosfere, denizlere, dağlara, insana bir varlık veriyor, lütufta bulunuyor ve bu şekildeki bir tecellisiyle de en büyük bir cömertlik örneği sergilemiş oluyor Yüce Rabbimiz. Cömert olan Allah Teala kullarının da bu isimlerinden nasip almalarını ve bu ahlak ile ahlaklanmalarını emrederek çok ayet-i kerime var ama onlardan bir tanesi Bakara 254'te yer alıyor. Bu ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ya yüllezine amenu enfiku mimma razaknakum min qabl en yetiye yevmun la bey'un fihi ve la hulletun ve la şefa'ah vel kafirunhumuz zalimun. Sadakallahul azim. Ey iman edenler, içinde ne bir alışveriş, ne bir dostluk, ne de Allah'ın izni olmadıkça bir şefaat bulunmayan, kıyamet günü gelip çatmadan önce rızıklandırdığımız şeylerden Allah yolunda cömertçe sarf edin, harcayın. Küfranı nimet içinde olanlar zalimlerin ta kendileridir. Kafirler zalimlerin ta kendileridir. Dolayısıyla böyle bir kıyamet bizi bekliyor. O gün geldiği zaman orada alışveriş yok, ticaret yok, dostluk yok, şefaat, kafirlere şefaat yok, müminlere olabilir, şefaat yok. Ne olacak orada? Kişi ne yaptıysa ancak onunla karşılık görecek. Dolayısıyla ibadetler, infaklar hepsi bu hayattayken ölüm gelmeden önce bunların yapılması gerekiyor. Ve Yüce Rabbimiz hem ahirette bizi uyararak orada zor ve müşkil durumda kalmamamız için bizi uyararak infak ehli olmaya, cömertlik ehli olmaya bizi teşvik etmiş oluyor. Cenab-ı Hak bu ayette cömertliğin ancak dünya hayatında yapılabileceğini de bize bildiriyor. Ecel gelip de bu fırsat kapısı kapanınca kulun artık böyle bir imkanı kalmayacak. Zira ahiret kazanma değil, hesap verme yeri olacaktır. Burada ayrıca cömertliğin kıyamet gününde insanı her türlü sıkıntı, elem ve kederden kurtaracağına da işaret ediliyor. Niye Cenab-ı Hak böyle buyuruyor? O gün, böyle bir gün gelmeden infak edin. Allah yolunda harcayın, cömert olun. Böyle yaparsanız Allah sizi o kıyamet günü, dostluğun, alışverişin, şefaatin olmadığı ve insan çok zor durumda kalacağı o yerde bu cömertlikleri, bu güzel ahlakı, infakı ona fayda verecektir diye buna işaret buyuruyor. Böyle davranmayanlar Allah'ın nimetlerinden nankörlük ettiklerinden dolayı da kendilerine en büyük kötülüğü yapmış olacaklardır. Yine bazı ayetlerde cömertlik alışverişe benzetilmiş ve Allah Teala'ya verilen güzel bir borç olarak da değerlendirilmiştir. Hadis suresi 11. ayet-i kerime, Allah'a güzel bir borç verecek olan var mıdır ki Allah bunu onun için kat kat artırsın ve kendisine daha nice kıymetli mükafatlar ikram etsin. Bu Yüce Rabbimizin büyüklüğünü görüyoruz kıymetli dinleyenlerim. Cenab-ı Hak hiçbirimizin vereceği borca muhtaç değildir. Karz-ı Hasene'ye muhtaç değildir. O ganiyyün ala alemindir. Bütün alemlerden münezzehtir. Müstahanidir. Ama kullarını o kadar çok seviyor ki yani onların Müslüman olması, onların ihtiyaçlarının giderilmesi, fakir fukaranın yedirilmesi, açların doyurulması, hastaların tedavisi, yani yaratmış olduğu insanın, kulların iyiliği, onların mutlu edecek şeyler, adeta Yüce Rabbimiz kendisini onların bir yakini kalibi görerek ya kendine yapılmış gibi telakki ediyor ve burada bizim yapacağımız o iyiliklerin ne kadar değerli, kıymetli olduğunu göstermiş oluyor. Hani Kudüs hadisteki, ey kulum ben hasta oldum, beni ziyarete gelmedin. Ey kul diyecek, ya Rabbi sen alemlerin Rabbisin, nasıl hasta olursun? Sen hasta olmaktan münezzehsin. Diyecek ki ben falan kulum hastaydı, onu ziyarete gelseydim beni ziyaret etmiş olacaktı. Niye? Benim rızam oradaydı. Benim rahmetim oradaydı. Orada benim rızam bulacaktın, benim sevgimi bulacaktın. Ben aç kaldım, beni doyurmadın. Kul diyecek ki ya Rabbi sen nasıl aç kalırsın? Bütün kainat senin. Sen zaten yemezsin, içmezsin, bana ihtiyacın yok. Niye böyle söylüyorsun? Halbuki sen buna muhtaç değilsin. Diyecek ki falan kulum aç idi, onu doyursaydın beni doyurmuş olacaktın. Yani o kadar beni memnun etmiş olacaktın, sevgimi kazanacaktın. Böyle hadis-i kudüsü bunu söylemiş oluyor. Durasa burada yapılan amellerin faziletini ortaya koyma ve kulları bu faziletli ibadetleri, amelleri yapmaya teşvik etme açısından din dilimiz, yani Kur'an dilinde ve hadis dilinde böyle ifadeler yer aldığını görüyoruz. Muhterem dinleyenlerimiz, şüphesiz sevgili Peygamberimizin güzel halleri, güzel ahlakı anlatmakla bitmez. Denizler mürekkep olsa, ağaçlar kalem olsa ve her biri Efendimiz Aleyhisselam'ın ahlakını, güzelliğini yazmaya çalışsa hakikaten yine bitmez. Çünkü o Yüce Rabbimizin içerisine güzellikleri doldurduğu bir bedene, bir ruha, bir hayata sahip Efendimiz Aleyhisselam. Dolayısıyla onun güzelliklerini sadece bir kıssa hikaye olarak okuyup kalmamalı. Onu, orada güzellikleri iyi anlayıp hayatımıza nakletmeye gayretli olmalıyız. Bu dua ve niyazla tekrar hepinize hürmetlerimi sunuyor ve hepinizi Allah'a emanet ediyorum.